Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz Medine örnekliğinde Suriye genel başlığı altında yetkililerin denetlenmesi. Bu son derece önemlidir. Hep birlikte göreceğiz ki ayetler büyük ölçüde yok sayılmış ve yeni bir yönetim yapısı oluşturulmuştur gelenekte. Ama Kur'an-ı Kerim'in bize söylemiş olduğu, tabii Allah-u Teala'nın koyduğu evrensel ve doğal yapı gereğidir. Cenab-ı Hak bu ayetleri çok doğru anlamayı bizlere nasip eylesin. Her şeyden önce dersimize sürekli okuduğumuz şu ayette başlayalım. Allah-u Teala diyor ki Nisa suresinin 60. ayetinde اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَامَنُوا بِاللّٰهِ اَامَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Evet. Sen sana indirilenlere, senden önce indirilenlere inandığını zannedenleri görmedin mi? Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a hitap ediliyor. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zannedeni görmedin mi? Zannedenleri görmedin mi? يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُ اِلَى الطَّاغُوتِ. İstiyorlar ki problemlerini tağuta, yani sınırları aşan kişilere çözdürsünler. Bu sınırları aşmak öncelikle Allah'ın kitabının dışına çıkmakla başlar. Herhangi bir ayetinin dışına çıkmakla başlar. Bunu bile bile yapanlar en büyük günahı işleyenlerdir. Onun için biz mesela genellikle işte Avrupa, Amerika gibi gayrimüslim ülkelerin yaptıkları çözümleri biz çözüm olarak kabul etmeyelim diyoruz. Doğru. Ama biz o insanlara Allah'ın kitabını tebliğ etmedik. Doğruları göstermedik ki onları Kur'an-ı Kerim'de vasfedilen vasıflarla vasıflayalım. Ama en önemli konu şu, kendisinin Kur'an bilgisi olan, ilgili ayetleri gayet iyi bilen ama onları yok sayarak böyle Kur'an dışı çözümler peşine koşan ve odada kendilerini ilahlaştıran kişiler. Ama tabii Muhammed Aleyhisselam zamanında bu ayetin muhatabı onlar değil. Bunlar da o kendi dönemlerinde başka kimselere problemlerini çözdürmeye çalışıyorlar. Mesela Yahudi Kâb bin el-Eşref'den bahsediliyor bazı yerlerde. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهَا Halbuki onları tanımamaları kendilerine emredilmiştir. Yani siz bir adam işte şudur budur diye değil, bir adam Kur'an-ı Kerim'e ne ölçüde inanıyorsa bizim gözümüzde o ölçüde değerlidir. Ve yuridu şeytan en yudillahum dalalen ba'ida. Şeytan da onları pek derin bir sapıklıkla saptırmak ister. Ve izâ gîle lehum teâlâ bilâ mâ enzelallah. Şimdi bu adamlar Müslüman olduklarını düşünüyorlar. Bunlara Allah'ın indirdiğine gelin. Ve ile Resul, Allah'ın Resulüne gelin. Yani bu Resul Allah'tan neyi bize anlatıyorsa ona gelin. Tabi Allah'ın kitabı Resul'ün getirdiğidir ve Resul'ün tebliğ ettiği kitaptır. Allah'ın indirdiği her şey. رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا Allah burada çözümü Allah'ın kitabında değil de başka yerde arayanlara münafık diyor. O zaman sen münafıkları görürsün ki senden böyle kaçtıkça kaçıyorlar. Uzaklaşıyorlar. Kabul etmiyorum diyor, inanmam diyor demiyor ama seni dinlemek istemiyorlar. Kaçıyorlar. Deme lazım. Ya boş ver ki ne konuşuyorlarsa konuşsunlar diye kaçıyorlar. Mesela şu şeyde aynı surede Allah-u Teala bu tür insanların davranışlarıyla şöyle ilgili olarak 81. ayette diyor ki Ve yekulune ta'a. Ya Muhammed, sen onlara bir şey söylediğin zaman baş üstüne. Tabii, elbette. Tamam. Baş üstüne derler. Ama feyza berezu min indik, senin yandan ayrıldıkları zaman beyyete taifetun minhum gayrellezi tekul. Onlardan bir grup, yani baş üstüne diyenlerin hepsi aynı değil, bir grup sana söylediklerinden başkası için, yani akşam evlerinde o başka şeyi düşünürler. Yani ayete uyma değil, tamam biz bu meseleyi nasıl halledeceğiz? Şöyle yapalım, falan böyle yapmıştı, falan böyle yapmıştı. Şimdi mesela Allahü Teala faizi kesin olarak yasaklamış. Tamam, elbette baş üstüne deyip de ondan sonra çözüm başka yerde arayanlar tamamen bu grubun içindedir yani. Ondan sonra vallahi yektubu ma yubeyyitun. Onların geceleyin konuştukları şey Allah yazıyor. Hiç Allah'tan bir şeyi kaçıramazlar. Fe aridanhum, sen onlara mesafeli davran. Ve tevekkel alallah, Allah'a güven ve dayan. Ve kefa billahi vekili, Allah vekil olarak yeter. Şimdi bütün bunlar, ben Allah'a inanıyorum, ben müminim diyen insanların neler yapmakları gerektiğini, nasıl davranırlarsa Allah'ın kendilerini münafık saydığını anlatıyor. Münafık grubuna girmemek için elimizden geleni yapmamız lazım. Bunu sık sık tekrarlıyoruz bu ayetleri. Şimdi bugün yetkililerin denetlenmesi konusu. Bunu da ilgili ayetlerle göreceğiz. Ve şimdi mesela ayeti okuyacağız. Hepiniz net olarak göreceksiniz ki bu ayetler yetkililerin arzusuna göre ya büyük ölçüde yok sayılmış veya anlamı kaydırılmıştır. Ve bu kitaptaki ayetler Allah'ın sözleri olmaktan mana itibariyle çıkarılmışlardır. Lafız olarak burada var. Tamam, baş üstüne diyorlar ama onu o tarafa çekiyorlar, bunu bu tarafa çekiyorlar. Şimdi ayet-i kerime şöyle, yani ana konuyu teşkil eden ayet. Ya eyyühellezine amenu, ati'ullaha ve ati'urrasul. Ey müminler, Allah'a itaat edin. Yani gönüllü olarak boyun eğin. Bu Resul'e itaat edin. Peki Allah'a ben tamam baş üstüne itaat edeyim de Allah benden ne istiyor? Ancak Resul vasıtasıyla biz onu öğrenebiliriz. Resul birisinin sözünü bir başkasına ileten kişidir. Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın sözünü Allah'ın kullarına iletiyor. Resul kelimesinin Arap dilinde birinci anlamı iletilen söz, yani Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Ki bunu yani Allah Kur'an-ı Kerim'de bize açıkça bildiriyor. Herhangi bir şey, bir problem söz konusu değil. Mesela Bakara suresinin 101. ayetinde açıkça söylüyor Allah bunu. Diyor ki mesela Yahudilerden bahsederken, yani Arapça bilenler çok dikkat etsinler buna. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ اِنْدِ اللّٰهِ. O Yahudilere, buraya kadar hep Yahudilerden bahsediyor. Allah katından bir Rasul geldiği zaman. Bu Rasul Muhammed Aleyhisselam mı? Yoksa Allah'ın kitabı mı? Bakalım bak. مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Yanlarında bulunan tasdik eden, yani Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden. Geldiği zaman nebede feliyukum minellezine utul kitap, kendilerine kitap verilmiş olanlar, Yahudi, Hristiyan ve diğerleri devre dışı bakarak atarlar. Neyi atıyorlar? Kitaballahi, Allah'ın kitabını atıyorlar. Ve ra'a zuhurim, arkalarına, yani sırtta enselerin arka tarafına atarlar. Peki şimdi bak, burada Resul geliyor, kitabı atıyorlar. O zaman gelen ne oluyor? Demek ki Resul kitap. Yani ya Allahü Teala Kur'an'da açıklanmadık hiçbir şey bırakmamıştır. Onun için Arap dilinde de kelimenin ilk anlamı elçinin getirdiğidir. Muhammed Aleyhisselam'ın elçi olarak getirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. İşte burada da Allah onu açıkça
89. ayet bunun kitap olduğunu gösteriyordu da aynısı. zaten 89. ayette de Resul yerine kitap aynı ifade kullanılıyor.
Ha tabii. Tabii
bir şey. Önceki sayfa.
Bir sayfa öncesinde. Tabii. Onun aynı şey.
Bir tarafta Resul dediğini orada kitap.
Aynı şey. Çünkü onun da bir benzeri olması gerekiyor. Diyor ki وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ Öbüründe Resulün مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ diye yanlarında bunların tasdik eden kitap geldiği zaman ve bunu Resulün kitabı olduğunu bu teyit ediyor. وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Halbuki bunlar daha önce kafirlere karşı son nebiyle yani son Allah'ın son kitabıyla önlerinin açılacağını söylüyorlardı. Ama ne oluyor? فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا Tanıdıkları Allah'ın kitabı Kur'an geldi. كَفَرُوا بِهِ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ Onu görmezden geldiler. فَلَعَنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ Ondan sonra da zaten aynı bunu teyit eden ifadeler geçiyor. Şimdi burada buradaki Resul Muhammed Aleyhisselam'ın kendi değildir. Yani Nisa 59. ayette. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği kitaptır. Onun için kayıtsız şartsız Allah'ın kitabına itaat edilir. Allah'ın nebisine itaatin kayıtsız şartsız bir şeysi yoktur. Mesela hiçbir ayette nebiye itaat emri yoktur. Resul'e vardır çünkü Resul Allahu Teala'nın kitabıdır. Ondan sonra diyor ki Allahu Teala Ati'ullah ve ati'ur Resul. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Efendim tekrarlanıyor. Tamam tekrarlanıyor. Ben Allah'a nasıl itaat edeceğim? Ancak onun elçisine itaatle itaat edebilirim. Ondan sonra ve ulil emri minkum sizden olan yetkililere de. Sizden olan yetkililere de itaat edin. Evet. Sonra bu üllemr de tekil değil, çoğul yani. Sizden olan yetkililere de itaat edin. Peki, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ fi şey Herhangi bir konuda yetkililerle sizin aranızda niza çıkarsa, bakın bu devlet başkanı da olabilir, en küçük kişi de olabilir. Niza çıkarsa ne demektir? Yanlış gördüğün şeyde ona itiraz hakkın var demektir. İsterse devlet başkanı olsun. İsterse devlet başkanlığında oturan Muhammed Aleyhisselam olsun. Şimdi esas ona bakacağız. Çünkü Muhammed Aleyhisselam Medine'nin devlet başkanıydı. Peki Müslümanlar onlarla nizaya girebilirler mi? Bize öğretilen dinde var mı bu? Hiç mümkün değil. Karşı çıkamazsınız. Halbuki yine burada sıklıkla tekrarladığımız Mümtehine Suresi'nin 12. ayetinde Allahü Teala Mekke'den hicret edip gelen kadınlarla Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı bir beyat sözleşmesinde, bir bağlılık sözleşmesinde وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُفٍ Bu kadınlar marufta sana isyan etmeyecek. Söylediğin Kur'an'a uygunsa isyan etmeyecek diyor ve orada da Muhammed Aleyhisselam Resul olarak değil, Nebi olarak zikrediliyor. Çünkü Resul'e itaat, kayıtsız şartsız itaat edilir çünkü Allah'ın sözüdür o. Ama Muhammed Aleyhisselam insan olarak yanlış yapabilir. Yanlış yaptığı kanaatindeysen ona itiraz edip, onlar nizaya girme hakkın var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in asıl özelliği şudur, Allah her şeyi hiç kimsenin şüphe edemeyeceği şekilde ayrıntılı olarak açıklamıştır. Şimdi bunu ayrıntılı olarak açıklayan ayetlere bakacağız biraz sonra. Diyor ki Allah burada, eğer herhangi bir konuda nizaya girerseniz فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Allah'a ve Resulüne onu götürün. Yani onun çözümünü Allah'la mı görüşeceksin? Yok, ancak Allah'ın kitabıyla. Allah'ın kitabına götürün. Bu problemi Allah'ın kitabından çözün diyor. Ne zaman? اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız öyle yapın. İnanmıyorsanız size kalmış. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْوِيلًا İşte bu hayırlı olandır ve sonuç itibariyle daha iyidir. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi aklıma geldi. Yani o bu konuyu özetleyen bir yazı var. Onu bir okusak da baştan sona kadar. Mesela Bedir Savaşı'nda olup bitenler bu konuda bizim için muhteşem örneklerle doludur. Onu bir şey yapalım. Erdem Bey bir özet olarak okusun, sonra ayetleri tek tek görelim.
Bu
Yani
şey
burada dinleyeceğiniz her bir cümlenin yanında mutlaka onu anlatan ayet vardır. Evet.
şimdi bu hocamın bizim dergide vakfın dergisinde yazdığı bir
Yok
yazı
o
var.
değil.
Onu
O değil. Geçen size şey olarak
ha
gönderdim.
o da bunun zaten şeysi, o da onu da hemen okuyayım
Ama
hocam.
o
Pardon.
daha ayrıntılı yani o.
Ha, tamam, özet olarak okuyayım.
Özet
Tamam.
olan, evet, özet.
Tamam. Yetkililerle anlaşmazlığa düşülen bir konuyu Allah'a ve Resulüne götürme emri, anlaşmazlığı Kur'an'a göre çözme emridir.
Heh, bak, anlaşmazlığı Kur'an'a göre çözme emri. Allah ve Resulü'nü götürme. Evet.
Bunun bir örneği Ahzab 37. ayette yer alan evlatlığı Zeyd ile Nebimiz arasındaki uyuşmazlıktır. Nebimiz Muhammed Aleyhisselam Zeyd'in eşi Zeynep'i boşadığını öğrenince eşini nikahında tut, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyerek ona baskı yapmıştı. Ama Allah'ın Zeyd'e verdiği eşini boşama hakkına karşı çıkma yetkisi olmadığı için Allah Zeyd'i değil Muhammed Aleyhisselam'ı suçlamıştır.
İstersen sen onu okudukça şeyden de tekrar, yoksa bir özet okuyalım bitsin öyle mi?
Öyle
Daha
yapalım hocam.
tamam, peki daha iyi.
Toplu olsun derdim
Daha iyi
toplu.
olur. Tamam.
Bedir Savaşı'nda olanlar yetkili kişinin hatasına itiraz edilmemesi halinde hedefe ulaşılamayacağının örneğidir. Mekke'de inen Rum suresinin 1 ila 6. ayetlerinde Romalıların yenildiği ama 9 yıl içinde galip gelecekleri ve o gün Allah'ın müminleri bir zaferle sevindireceği bildirilmiştir. Medine'ye hicrete zorlanan Muhammed Aleyhisselam'a Allah müminleri savaşa hazırlama emri verdi ve kendilerinin 10 katı düşmanla savaşma görevi yükledi. Perslerle Romalıların savaşacağı haberi yayıldığında Mekke'nin ticaret kervanı Şam'daydı. Kervanı Müslümanlara kaptırmamak için hemen yola çıktılar ve en önemli konak yerlerinden olan Bedir'e vardılar. Mekkeliler ise kervanlarını korumak için bir orduyla Bedir'e geldi. Müslümanlar da Bedir'e doğru yola çıktı. Bedir'de kendilerini Mekke ordusuyla kervanın ortasında buldular. Enfal suresi 42. ayet. Böylece Rum suresinde bildirilen şartlar oluştu. Ama Müslümanların bir kesimi göz göre göre ölüme sürükleniyormuş gibi tam bir hoşnutsuzluk içinde Muhammed Aleyhisselam ile çekişiyordu. Ki Enfal suresinin 5 ve 6. ayetlerinde bundan bahsediliyor. Diğer kesim de savaşmayı değil kervanı istiyordu. Ama Allah Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'den çıkarılmasına karşılık Müslümanların onlarla savaşıp Mekke'yi almasını istiyordu. Bu da Enfal 7, 8, 30, İsra 76, 77. ayetler de görülebilir. Allah çıkarılmasına karşılık Müslümanların onlarla savaşıp Mekke'yi almasını istiyordu. Mekke'den çıkarılmasına karşılık Muhammed Aleyhisselam'ın. Pardon, şöyle biraz atladım galiba. Allah Müslümanlardaki zayıflığı görünce savaşmaları gereken düşman sayısını 10 kattan 2 kata düşürdü. Enfal suresinin 66. ayetinde. Mekke ordusu onların 2 katından fazla olduğu için bir anlaşmazlık çıkmasın ve ordu dağılmasın diye Nebimize rüyasında onları az gösterdi. Bu da Enfal suresinin 43. ayetinde. İki ordu karşılaşınca da Mekke ordusunu kendilerinin 2 katı gösterdi. Ali İmran suresinin 13. ayetinde. Müslümanları da Mekkelilere az gösterdi ki karara bağladığı Mekke'nin fethi Bedir'de gerçekleşsin. Enfal 44. Ama öyle olmadı. Çünkü Muhammed Aleyhisselam savaşı yönettiği Bedir'de iki günah işledi. Birincisi düşmanı yenmeden esir alması. İkincisi de askeri geri çekmesiydi. Bunlar da birincisi Enfal 67, Muhammed 4. İkincisi Enfal 15-16. Müslümanlar bu iki konuda ona karşı çıkmadılar. Ama Allah yine de Rum suresinde verdiği sözünü tuttu ve onları galip getirdi. Bu iki günahı affetmesi için yıllar sonra Mekke'nin fethinin önünü açtı ve Muhammed Aleyhisselam'a fetihten sonra tevbe ve istiğfar etmesi emrini verdi. Bütün bu ayetler bize yönetici Muhammed Aleyhisselam bile olsa hata edebileceğini ve onun Kur'an ışığında denetlenmesi gerektiğini gösterir. Ama Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam'a mal edilen şu söze dayanarak yöneticileri ilah insanları da onlara kul yapmışlardır. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Yani yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. İmam yani devlet başkanı kalkandır, arkasında savaşılır ve onunla korunma sağlanır. Allah'tan çekinmeyi emreder ve adil olursa sevap kazanır. Farklı emir verirse günahı kendinedir. Bu da Buhari'de geçen
bir şey. Denetleme diye bir şey söz konusu değil.
Evet.
Yapı öyle maalesef. Ve bugün bütün mezheplerin ortaya koyduğu yapı yani. Birinin ikisinin değil yani. Yani tamamen devlet başkanları ilah haline getirilmiştir. Ve maalesef ayetlere birçok ayet görmezden gelinmiş, birçok ayete yanlış anlam verilmiştir. Şimdi buradan mesela Muhammed Aleyhisselam, önce isterseniz şey yapalım. Müslümanlar Mekke'deyken Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'den çıkarmak istiyorlardı. Orada İsra Suresi'nin ilgili ayetleri var.
Evet.
Onları istersen bir sen oku, bir bazen de sen de şey Rum Suresi'nin ilgili ayetlerini aç.
76. ayet diyorsun.
Evet. İsra 76 evet.
Rabbimiz İsra Suresi'nin 76. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Seni o topraklardan yani Mekke'den çıkarmak amacıyla neredeyse yerinden edecekler. Bunu yaparlarsa onlar da senin ardından orada fazla kalamazlar. Senden önce gönder bir sonraki ayet. Senden önce gönderdiğimiz elçilere uyguladığımız sünnet yani yasa budur. Bizim sünnetimizde bir değişme bulamazsın.
Tamam yani şimdi Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken inen İsra Suresi'nde Allah bunu söylüyor. Yani neredeyse seni yerinden yurdundan etmeye çalışıyorlar. Eğer seni buradan çıkarırlarsa onlar burada fazla kalamazlar. Allah kendi kuralını koyuyor ve bu daha önce uygulamış olduğum bir kuraldır diyor. Peki Mekkeliler ne yapıyor? Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'den çıkarmaya zorluyor. Evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu, her şeyi bırakıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte şeye Medine'ye kaçıyor yani. Normal bir bizim düşündüğümüz şekilde hicret değil yani. Çünkü ters tarafa gidiyor yani şey Taif tarafına doğru gidiyor. Orada
saklanıyor.
Mağarada saklanıyor. 3 gün saklanıyor. O şey durum müsait olduğu zaman oradan Medine'ye hicret ediyor. Bir de şu yine Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanlar Mekke'deyken Rum suresi iniyor. Orada ne demişti Allahü Teala?
Evet, Rabbimiz 30. surenin ilk ayetinden itibaren şöyle buyuruyor. Elif, Lam, Mim. Rumlar yenilgiye uğradılar. Yeryüzünün en çukur yerinde. Onlar yenilgilerinin ardından galip geleceklerdir. Birkaç yıl içerisinde. Bunun öncesinde de sonrasında da her iş Allah'ın elindedir. O gün müminler de sevineceklerdir Allah'ın yardımıyla. O uygun gördüğüne yardım eder. O daima üstündür, ikramı boldur. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Ancak insanların çoğu bunu bilmez.
Allah vaadinden dönmeyeceğini bilmez. Şimdi bakın Allah'ın vaadinden dönmediğini de biraz sonra ayetlerle göreceğiz. Yani Müslümanlar Bedir'de zaferi hak etmediler. Bedir'de yenilgiyi hak ettiler ama Allah burada vaat ettiği için onları muzaffer kıldı. Biraz sonra o ayetleri göreceğiz. Ama şimdi burada Allahü Teala diyor ki Persler Rumları yendi. Orada Pers demiyor ama o Perslerle yapılan savaştır o. Nerede yendi? Yeryüzünün en çukur yerinde yani Filistin'de. Nedir o? Lut Gölü'nün bulunduğu çevrede yani. Ölü Deniz'in olduğu yerde yani. Peki diyor ki Rumlar galip gelecek diyor. Fi bid'i sinin, bid'i kelimesi 3 ile 9 sene arasında demektir. Yani 9 yıl içerisinde Rumlar galip gelecek. Bekleyin bakalım. Şimdi galip gelecek. Peki nasıl galip geliyor? Bu imtihanla alakalı bir olay değil. Bu Allah, bu bir imtihan sorusu. O imtihanda başarı olup olmama ayrı bir konu. Diyor ki Allah'ın ise o gün diyor müminler de sevinecek. O gün Rumların galip geleceği gün. Ve o günde fazla ayrıntıya girmeyelim ama ayet-i kerimelere baktığımız zaman şeyin Kadir gecesinin günü.
Çünkü Bedir Savaşı'nın olduğu gün değil mi?
Evet, tabii.
Yevmel Furkani, Yevmel Tekal Cemaat.
Yevmel Furkan, Yevmel Tekal Cemaat tabi. Furkan günü yani hakla batın ayrıldığı gün. İşte kurban şeyin işte bu ayetlerin hepsine baktığınız zaman Bedir Savaşı'nın günü de belli. Ama tabi o 9 yılın hangi günü? 9 yıl, hangi sene o belli değil yani 9 yıl içerisinde olacak. 9. yıla kadar geliyor hiçbir şey olmamış. Mekke'de indiği için bu sure, bak Mekkelilerin Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunda en küçük şüpheleri yok. Şimdi şeyde ne diyordu? Levit tebaana me'ma'akel huda İnne tebi'ul hüdeme ma'ken nüttehattaf min ardina. Ya Muhammed, bu rehbere seninle beraber uyacak olsak yerimizden yurdumuzdan ediliriz. Peki bunun rehber olduğunu biliyorsun işte. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu bildikleri için Rum suresinde anlatılanların da Allah'ın sözleri olduğunu biliyorlar. Zaten Rumların yenildiği haberi de ulaşıyor onlara. Peki en fazla 9 yıl içerisinde bu iş olacak. Peki bunlar Allah bunu bildiriyor. Şimdi bu 9. yılda şey yapıyor. Ne oluyordu? Kervan Mekkeliler için her sene ticaret kervanı çıkarırlar. Yazın Şam tarafına, kışın Yemen tarafına. Çünkü Şam tarafı Yemen tarafından daha az sıcaktır yani. Yemen yazın daha sıcak bir yer olduğu için öyle yapıyorlar. Şimdi Şam tarafında Mekkelilerin 1000 kadar deveden oluşan bir kervanları var. O sırada Allahü Teala şey yapıyor. Bu konuyla alakalı ayetleri indiriyor haberler ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Duyuyorlar ki Şam'daki o Mekkeli ticaret kafilesi duyuyor ki Rumlarla Persler savaşacaklarmış. Bunu duydukları zaman ne olur? Eyvah, kervanı kaybettik derler. Çünkü onlar için kervan son derece önemli. Başka bir şey derler mi? O zaman Ebu Süfyan komutasındaki kervan oradan alınıyor. Orada en önemli konak yerlerinden olan Bedir'e getiriyor. Şimdi onun Bedir'de konaklayacağını Müslümanlar da biliyor. Mekkeliler de biliyor. Mekkeliler kervanı korumak için bir ordu çıkarıyorlar. Yani yaklaşık 1000 kişilik bir ordu çıkarıyorlar. Yani her devenin sahibi ona bir şey yapıyor. Ordu çıkarıyorlar. Nereye geliyor ordu? Kervanı korumak için kervanın konaklayacağı, konaklamamış olsa bile biliyor oraya gelecek. Konaklayacağı Bedir'e geliyor. Müslümanlar da bu haberi duyunca ne yaparlar? Yaşasın, Allah bizi sevindirecek. Çünkü o gün az önce Fatih Hoca okudu ya, o gün Allahü Teala müminleri sevindirecektir diyor. Yapacağı yardımla. O zaman ne yapmaları lazım?
Kervanın peşine.
Bunlar da kervanın peşine Bedir'e gidecekler. Tamam, Allah bu kervanı bize verecek diye bekliyorlar. Ama Allahü Teala'nın istediği farklı bir şey. Şimdi istersen o o ayetleri oku.
Enfal suresinde 8. surede Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor 6. ayette. O gerçek bütünüyle ortaya çıktığı halde seninle çekişiyorlardı. Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyor gibiydiler. Oysa Allah söz vermişti. O iki topluluktan biri kesin olarak sizin olacaktı. Siz silahsız olanı yani kervanı arzuluyordunuz. Allah ise sözleriyle, ayetleriyle yaptığı o gerçek vaadi tahakkuk ettirmek ve o kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Suçluların, Mekkeli müşriklerin hoşuna gitmese de Allah gerçek vaadini tahakkuk ettirmek ve onların batıl eylemlerini boşa çıkarmak istiyor.
Allah'ın gerçek vaadi neydi?
Sevinmeleri, onlar sevinecek.
Yani o Perslerle Romalıların karşılaşacağı gün Allah'ın müminleri sevindireceği. Peki ama burada ne diyor? Muhammed Aleyhisselam'a zaten daha önceden onu unuttuk. Ya Allah, yani bu Perslerle Romalıların karşılaşacağı gün işte bir zafer vaat ediyor ama önce Müslümanları savaşa hazırlamasını emrediyor Muhammed Aleyhisselam'a. Orada hangi sıfatla hitap ediyor Muhammed Aleyhisselam'a?
Nebi
sıfatıyla değil mi? Enfal suresinin...
Evet hocam, 67. ayetinde...
Yok, 67 değil, 65.
65 miydi?
Hı-hı. Şuradan atayım. Ya eyyühen nebi harridil müminin alel kıtar.
Tamam. Şöyle, 65. ayet. Ey nebi, müminleri savaşa teşvik et, sizden sabırlı, duruşunu bozmayan 20 kişi olursa 200 kişiyi yener. İçinizden 100 kişi olursa onlar da kafirlik edenlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar direnç göstermenin önemini kavrayamayan bir topluluktur.
Tamam, orada kalsın. Bak şimdi diyor ki ey nebi diyor. Bak Resul demiyor. Muhammed Aleyhisselam ayeti tebliğ ettiği an Resul. Yani şöyle düşünün. Bir kişi öğretmen. Bu 24 saat öğretmendir. Ama 24 saat ders vermez. Muhammed Aleyhisselam 24 saat nebidir ama 24 saat insanlara tebliğde bulunmaz. Tebliğde bulunduğu zaman Resul sıfatıyla. Ama şimdi orada Nebi sıfatıyla aynı zamanda Medine'nin devlet başkanı. Evet. Ve ordu komutanı. Ne diyor? Ey Nebi diyor. Bak Nebi diye hitap ediyor. Resul demiyor. Müminleri
savaşa
hazırla diyor. Peki nasıl şey yapacaksın? Teşvik edeceksin, güçlendireceksin, hazırlayacaksın. Nasıl olacak bu iş? Bir de onlar şey yapıyor. Bak diyor Allah size ne diyor? Sizden eğer
20 kişi olursa
onlardan
200
kişi yener. 10 katınızı. Sizden 100 kişi olursa onlardan 1000 kişiyi yener. Bak korkmayın diyor. Fakat az önce Erdem Bey'in okuduğu ayetlerde Enfal suresinin ilk ayetlerinde ne diyor Allah-u Teala? O gerçek bütünüyle ortaya çıkıyor. El-Hak kelimesini Allah orada 4 kere tekrarlıyor. Arap dilinde elif lamlı olduğu zaman İngilizce'deki d gibi ya da Fransızca'daki lola gibi şey, yani belli bir olayı anlatıyor. O gerçek. O gerçek hangisi? Allah'ın Mekke'de indirdiği Rum suresinde belirtilen gerçek.
Hocam, siz burada konuşurken ben Wikipedia'dan şeye baktım. Bu Perslerle Rumların şeylerine 615 yılında Sasaniler Bizans'ı yeniyor. Bu büyük bir ihtimalle Rum suresinin indiği, ayetlerin indiği
tabii,
yani 624 yılında da 624 yılında da Rumlar Sasanileri
yeniyor. Ya ne güzel yakaladın.
Evet, evet. Şimdi herkes bakabilir yani. Bunu herkes teyit edebilir.
Ben onu yıllardır arıyorum.
Evet, şimdi herkes bunu yapabilir. Evet.
Allah-u Teala tam zamanında sana şey etti.
Yani o Rum suresi 615 yılında inmiş. Yani Risaletin 5. yılında inmiş. 9 yıl sonra da Bedir Savaşı'nın olduğu yıl. Yani.
Bak, şimdi Wikipedia'dan buldu evet, hemen. Evet. Şeyde ben epey zamandır arıyordum, bulamıyordum evet. diye. Tabii vakit de ayıramıyoruz. Hemen sen 2 dakikada
hatta
buldun.
Hatta buraya... Müslümanların bir katkısı gününü bile tespit eder. Her ikisi de, her iki olayın şeyi de tarihi de Ramazan'ın 27'sidir muhtemelen.
Evet. Kadir gecesi. Evet. Kadir gecesi olduğu kesin. Kadir günü olduğu kesin. Evet. Kadir günü, çünkü niye bak Allah-u Teala Enfal suresinde o geceyi çok rahat bir geçirdiklerini evet. söylüyor. Kadir gününün gecesinde sabaha kadar ne diyor? Selamun hiye hatta matla'il fecr. Fecir doğana kadar o gece selamet ve huzur ve güvenlik gecesidir diyor. Onu da söylüyor Allah-u Teala. Şimdi bak ne güzel oldu. Bak 9 sene sonra Persler Romalılara yenilmişler. 615'te galip gelmişler. 9 sene sonra yenilmişler.
624'te de yenilmişler.
Ne kadar yani Allah-u Teala bak net bir şekilde bu da tam zamanında Cenab-ı Hak Fatih Hoca'nın kalbine getirdi.
Allah-u Teala'nın başta 9 sene demeyip fi bid'i senin diye o 3 ile 9 arasında bir şey vermesi de çok ilginç. Yani Müslümanların
sürekli teyakkuz
sürekli on, her yıl bekliyorlar.
Hazır şimdi olmaları gerekiyor.
Her yıl hazır olmaya şey yapıyor. Şimdi mi sevinecekler? Bir sonraki seneye
8.
kaldı.
Yıl bittikten sonra bir sonraki Ramazan netleşiyor.
Netleşiyor. Artık
başka çaresi yok.
Onun için hatta yetebeyyene lehumul hak ifadesi var. Artık tamam, başka yok yani.
Yani artık o gerçek, yani Enfal'ın baş tarafında 4 kere tekrarlıyor, o gerçek. O gerçek Perslerle Romalıların ikinci karşılaşmaları ve o gün Allah-u Teala'nın Müslümanlara zafer vereceği gerçeği, Allah bunu Mekke'deyken vaat ettiği halde, Medine'de de Muhammed Aleyhisselam'a Müslümanları hazırlamasını emrettiği halde, Müslümanların bir kısmı bütün her şey ortaya çıktıktan sonra sanki ölüme sevk ediliyorlarmış gibi kervan için bile çıkmak istemiyordu. Bir kısmı da Mekkelilerle savaşmak istemedi. Peki o nasıl oluştu? Onu da istersen o ayetini de oku. Allah-u Teala onu da anlatıyor. اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْفَى وَالرَّكْبِ اَسْفَلَ مِنْكُمْ. Yani Müslümanlar Bedir'e geliyorlar, birdenbire kendilerini kervanla Mekke ordusunun ortasında buluyorlar. Mekke'nin ordu çıkaracağı hiç akıllarına bile gelmiyor. Evet. وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيَعَدْ diyor ya.
Hangi ayet hocam? Numarasını şey yapamadım da.
Tamam. Yine Enfal suresindeydi. Ha şey de var bu, benim bu gönderdiğim, gönderdiğim de var. İstersen ben kendim şeyimden bakayım, sana buradan söyleyeyim hangi ayet olduğunu. Tamam
hocam. Enfal 42.
Enfal 42'ymiş, evet. Oku bakalım.
Hatta siz, bir üstünden o şeyi de söylüyor. Yemel Furkan, Yemel tamam. Tekal Ceman, yani 41. ayet.
Eğer Allah'a ve Furkan gününde, doğru ile yanlışın ayrıldığı o günde, o iki ordunun çarpıştığı gün kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki aldığınız her ganimetin beşte biri Allah'ın elçisinin, elçinin en yakınlarının, yetimlerin, çaresizlerin ve yolcularındır. Allah her şeye bir ölçü koyar. Siz vadinin Medine'ye en yakın yamacında, onlar vadinin en uzak yamacında, kervan ise sizin alt tarafınızdaydı. Sözleşseydiniz böyle denk getiremezdiniz. Ama Allah kararlaştırılan bir işi gerçekleştirsin. Ölen gerçeği görerek ölsün, yaşayan da gerçeği görerek yaşasın diye böyle yaptı. Elbette daima dinleyen ve bilen Allah'tır.
Bak işte bak, ölen. Yani o ayeti bir de okumuş, hiç düşünmemiştim şu ana kadar. Bir de okusana. Şu
baştan
anda,
okuyayım
hocam. Yani az önce Fatih Hoca'nın aklına gelen şey gibi.
Siz vadinin en, Medine'ye en yakın yamacında, onlar vadinin en uzak yamacında, kervan ise sizin bak, alt tarafınızda.
Ne oluyor? Bedir Vadisi. Onlar üst tarafta ordu.
Evet, Medine'ye en yakın ordu, yamaçta.
Üst tarafta birden bakıyorlar, Allah Allah. Mekke ordusu gelmiş. Ama onlar kervan için gelmişlerdi. Kervan alt tarafta, kendileri ikisinin ortasında kalıyor. Eğer sözleşseydiniz olmazdı. Devamını oku.
Sözleşseydiniz böyle denk getiremezdiniz. Ama Allah kararlaştırılan bir işi gerçekleştirsin. Ölen gerçeği görerek ölsün, yaşayan da gerçeği görerek yaşasın.
Gene el hak değil mi?
Tabii hocam, aynen öyle.
Gene bak o işi bak. O gerçek nedir? Bedir günü Allah müminlere yapacağı yardım gerçeğini. Ölen de görsün ölsün Mekkeliler. Yaşayan da görsün yaşasın.
Burada şeymiş hocam. Velakin liyakdiyallahu emran kâne mef'ûlâ.
Emre işte o, işte o olay yani. Evet, daha önceden kararlaştırdığı iş yani. Müslümanlara vereceği.
Yehlike men heleke an beyyine ve Yahya men hayya an beyyine.
Görerek yani.
Beyineyle söylüyor.
Beyineyle yani ne oluyor? Bak Allah işte bugün Müslümanlara zafer verdi. Ben gözümle de gördüm. Evet. Öldüm işte. Ne olacak? Yani görmeden ölmüyorlar bunlar. Bütün gerçekleri.
Elbette daima dinleyen ve Allah'tır diye bitiyor.
Evet. Şimdi ondan sonra...
Şimdi bak, bu şeyin devamını okumadık hocam. Bu 10 katıydı. Onu 2 katına düşürdü.
Ha o zaman okumadık, ona gelelim. Bakın şimdi şeyde Müslümanlar Enfal suresinin baş tarafında Allah bildiriyor. Ne oluyor? Muhammed Aleyhisselam buna savaşa hazırlamış. Allah sizin 10 katınız olan şeye karşı zafer vaat ediyor. Ne oluyor? Mekke'nin o kadar ordu çıkarması mümkün değil. Orada bir grubu her şey ortaya çıktıktan sonra işte ayetler yani Perslerle Romalılar Allah'ın verdiği sözler ama bir grup ölüme sevk ediliyormuş gibi gelmek istemiyor ama geliyor. Gelen bir grup da orduyu istemiyor, şey istiyor.
Kervan
istiyor. Bunlarda şimdi büyük bir zayıflık var mı? Evet. İşte bu zayıflık Allah-u Teala işte şimdi o zaman 66. ayeti oku şey. Enfal suresinin.
Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve şimdi yükümlülüğünüzü hafifletti. Sizden dirençli 100 kişi olursa 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yener. Allah direnç gösterenlerle beraberdir.
Bak Allah direnç gösterenlerle beraberdir. Bakalım direnç gösterecek mi Müslümanlar? Evet. Bakın. Şimdi diyor ki sizden 100 kişi, 200 kişiyi, yani ne oldu? Biri ondan kaça indirdi?
1'e 2'ye indirdi.
1000 kişiden 2000 kişi yendi. Tamam. Ama direnç gösterenlerle beraberdir. Direnç göstermezseniz işiniz kötü. Fakat ortada bir şey var. Bunlar evet 2'ye indirdi ama Allah. Mekke ordusu bunların 2 katından fazla. 2 katından fazla olduğu zaman şimdi şeye göre müzakere edelim. Şimdi Allah-u Teala Nisa suresi 59'da ne dedi? Anlaşmazlık çıkarsa Kur'an-ı Kerim'e başvurun. Muhammed Aleyhisselam'la eğer o da 2 katından fazla görselerdi bunlar şeyi Mekkelileri. Ne olur? Yani. Muhammed Aleyhisselam'la şey yapma, ona karşı çıkma hakları vardı. Evet. Ve Muhammed Aleyhisselam bunlara hiçbir şey diyemezdi. Çünkü ferudu ilallah ve rasulü. Kur'an'a bakın, bakıyor 2 kat. Onun için Allah-u Teala ne yaptı? Bunun da tedbirini aldı. İstersen şeyi okuyalım. Sen okuyacaksın.
Devamındaki şeyi, o 43-44 değil mi?
Şey.
Ey Muhammed, Allah onları rüyanda sana az gösterdi. Eğer çok gösterseydi kesinlikle dağılır ve savaşma konusunda kesinlikle anlaşmazlığa düşerdi.
Bak, bak kiminle anlaşmazlığa? Bak rüyasında kime gösteriyor Allah? Muhammed Aleyhisselam'a. Rüyasında Mekkelileri az gösteriyor rüyasında. Ama Muhammed Aleyhisselam bilmiyor. Mekkelileri az gösteriyor. Eğer diyor Mekkelileri çok gösterseydi, zaten bunlardan çok, az göstermeseydi rüyanda nizaya düşerdiniz. Nizanın bir tarafı mutlaka Muhammed Aleyhisselam olmaz mı bu ayete göre? Ve ordu dağılırdı diyor. Bizim iki kattan fazla işte savaşma görevimiz yok ki. Peki ondan sonra iki ordu karşılıklı bir araya geldiği zaman ne oldu? Bu Muhammed Aleyhisselam'ın rüyasında görüyor. Bak niza, Arapça bilenler için فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ diyor Nisa 59. ayette. Nizaya girerseniz, fî şeyin herhangi bir konuda, kiminle? Yöneticiyle. اُلْ اَمْرِ مِنْكُمْ dedi ya, yöneticiyle. Nizaya girersen, فَرُدُّهِ اللّٰهِ وَالرَّسُولُ Allah ve Resulü'ne şey yapın. Şimdi buradaki yönetici hem nebi hem devlet başkanı. Kim girer? Herkesin nizaya girme hakkı var.
Hakem kim? Resul.
Hakem Kur'an. Resul. Evet. Kur'an-ı Kerim hakem. Başka evet. Hakem yok. O zaman bugün mesela bugün devlet yönetiminde efendim demokrasi falan filan diyorlar. Kim itiraz edebilir? İtiraz etme hakkı var. İtiraz etsen seni kim dinler? Böyle bir şey yok yani. Bugün ne Türkiye'de böyle bir şey var ne Avrupa'da ne Amerika'da hiçbirisinde yok. Bir kanun çıkarıyorlar tamam. Ama İslam'da öyle değil. Bak hala geçerli. Onun için yani Suriye'deki kardeşlerimizin bu ayetlere uymaları olmazsa olmazdır Allah'ın vereceği başarı için. Tamam şimdi devam et.
Ama Allah sizi bu hale düşmekten kurtardı. Çünkü o içinizde olanları bilir. Onlarla Mekke ordusuyla karşılaştığınızda da Allah sizin gözünüzde onları az göstermiş, onların gözünde de sizi az göstermişti. Allah kararlaştırılan bir işi gerçekleştirsin diye böyle yapmıştı. Bütün işler Allah'a...
Az gösteriyor Müslümanlara ki kararlaştırdığı iş gerçekleşsin. Yani Rum suresinde kararlaştırdığı o gün Müslümanları zafere kavuşturma işi gerçekleşsin diye az gösteriyor Müslümanları.
Şeyin, tam bunun müteşabihinde okuyayım hemen bir şey Ali İmran 13. Orada da Bedir'de karşı karşıya gelen iki birlikte sizin için bir ayet, bir gösterge vardır. Birliklerden biri Allah yolunda savaşıyordu, diğeri ise kafirdi. Müminler baktıklarında onları kendilerinin iki katı görüyorlar.
Tamam. Ama o ayet o manayı veren hiçbir tefsir yoktur. O ayrı bir konu. Çünkü ayetle arası ilişkiler hiç dikkate alınmaz. Halbuki Kur'an olmazsa olmazıdır. Neyse o konuyu şey yapmayalım. Sık sık bu konularda üzerinde konuşuyoruz. Bak ne dedi Allah? Muhammed Aleyhisselam'a rüyasında az gösterdi. Eğer çok gösterseydi dağılırdınız ve bu iş gerçekleşmezdi diyor. Peki Nizaya girerlerdi kiminle? Muhammed Aleyhisselam'la. Peki ondan sonra iki ordu karşılaştığı zaman Müslümanların gözünde Mekkelileri az gösterdi. Ne kadar göstermiş? İki katı.
Kendilerinin iki katı.
Niye? Çünkü iki katıyla savaşma emirleri var.
Savaşsınlar diye öyle.
Savaşsınlar
kaçmasınlar. Diye. Kaçmak için herhangi bir ellerinde gerekçe şey olmuş. Gerekçe
yok. Evet. Peki Mekkelilerin gözünde de Müslümanları az gösteriyor.
Onlar da daha çok gaza gelsinler.
Yani onlar da daha çok gaza gelsinler. Zaten bu şeyde de var. İstersen şimdi sen söylediğin zaman aklıma geldi. Enfal suresinin 49. ayetinde var. Mekke'de kendini Müslüman gösteren kişiler de oraya kadar gelmiş. Yani münafıklar da gelmiş, Mekkeli münafıklar. Orada uzaktan Müslümanları az görünce zaten kendilerinin üçte biri kadar. Ama daha da az göstermiş Allah. Ne diyorlar orada?
Hani münafıklar ile kalplerinde hastalık olanlar da bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki Allah'a güvenip dayanırsa bilsin ki Allah daima üstün. Pardon, kim Allah'a güvenip dayanırsa bilsin ki Allah daima üstün ve bütün kararları doğru olan.
İşte orada görüyor bak, bir kısmı münafık. Yani kendini Müslüman göstermiş olan ama Mekke ile birlikte hareket eden kişiler. Bir kısmı da kalbinde hastalık olan. Kim o? Onlar da kafirler. Mekkeli kafirler. Bakıyor ya, bunlara bak, dinleri aldatmış. Şuraya bak ya. Bir avuç gelmişler buraya. Burada Allah bunu gösteriyor ki onlar da kaçmasınlar. Allah'ın sözü yerine gelmiş olsun. Peki şimdi ondan sonra ne oldu? Sen okumaya devam et istersen.
Şimdi hocam bu
şey... Yok şeyden. Az önceki...
Şöyle. Bu şeyin devamı var hocam. Allah'ın daha önce kayada geçmiş bir karar olmasaydı aldığınız şeyden dolayı size büyük bir azap çarpardı.
Ha oraya ha tamam. Şimdi...
Şu öncesinde şey var, bu esir alma şeysi var. Mâ kâne linnebiyyin.
Ha. Şey de bir de bu çok doğru. Sen o 47'yi aç Muhammed. Allah-u Teala Bedir Savaşı'ndan önce Muhammed Suresini indiriyor. Oranın 4. ayetinde savaş sırasında ne zaman esir alınabileceğini bildiriyor. Orada ne diyor Allah?
Muhammed Suresinin 4. ayet. Kafirlik edenlerle savaşta karşılaşınca boyunlarını vurun. Nihayet onları etkisiz hale getirince bağlarını sıkı tutun. Yani esir alın. Sonra ya karşılıksız ya da fidye karşılığı serbest bırakın ki savaşın doğurduğu ağır sıkıntılar ortadan kalksın. Yapmanız gereken budur. Allah farklı tercihte bulunsaydı onların hakkından kesinlikle kendisi gelirdi. Bunu yapmaması birinizi diğerinizle yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların işlerini asla boşa çıkarmaz.
İşte bak, Bedir'de birbirleriyle yıpratıcı bir imtihanla geçiriliyorlar.
Şimdi Enfal suresinde de az evvel okuduğumuz 66. ayetin devamında 67. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hiçbir nebi savaş alanında düşmanı etkisiz hale getirmeden esir alma hakkına sahip değildir. Siz hemen elinize geçecek şeyler istiyorsunuz. Allah ise sonrasını istiyor. Daima üstün olan ve bütün kararları doğru olan Allah'tır.
Tamam.
Allah'ın daha önce kayda geçmiş
bir karar... Sen bir şey yapmayalım, oraya geçmeyelim.
Tamam hocam.
Şimdi... Muhammed Aleyhisselam, yani şeyde Allahü Teala Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde Bedir Savaşı'ndan önce bir hüküm indiriyor. Ya bir ayet indiriyor ki, yani düşmanla karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun, onları tamamen etkisiz hale getirdikten sonra esir alın. Hatta idâ eskantumûn feşhudûl vesâb. Esirlere yapılacak muamele sadece iki tane. Ya karşılıksız serbest bırakılacak ya karşılıklı. Köleleştirme, bilmem efendim satma şu bu falan yok. Sadece iki. Ya karşılıklı serbest ya karşılıksız. Mutlaka serbest bırakılacak. Zaten Muhammed Aleyhisselam Bedir esirlerinin tamamını serbest bırakmıştır. Ya fidye alarak ya fidyesiz. Şimdi diyor ki Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a bu emri verdi ama ne diyor? Etkisiz hale getirdikten sonra esir alacaksınız diyor. Şimdi Erdem Bey'in okuduğu ayette İstersen bir daha oku.
Okuyayım hocam. Hiçbir nebi savaş alanında düşmanı etkisiz hale getirmeden esir alma hakkına sahip değildir.
Niye? Esir almış çünkü Muhammed Aleyhisselam. Düşmanı etkisiz hale getirmeden esir almış.
Siz hemen elinize geçecek şeyler istiyorsunuz. Allah ise sonrasını istiyor. Daima üstün olan ve bütün kararları doğru olan.
Sonrası
Allah.
Neydi? Mekke'nin fethi.
Mekke'nin fethi. Evet.
Allah onu istiyor zaten, şeyde okuduk yani. O dersin başındaki evet. Ayetlerde okuduk.
Ya, devamını okuyayım mı hocam?
Ama siz ne?
Devamını okuyayım mı?
Yok bir dakika, onlar oraya geçmeden şey yapalım. Bak esir aldınız. Bu bir şimdi ayete aykırı değil mi?
Evet.
Açıkça bir günah.
Yani Mümtehine suresi, Muhammed suresinin 4. ayetine aykırı.
Aykırı. Ve bu suçu işleyenlerin başında kim var?
Muhammed Aleyhisselam.
Bak diyor ki makane alennebi öyle yok.
Makane linnebiyyin.
Makane linnebiyyin. Hiçbir nebiye bak Resul demiyor dikkat edin. Hiçbir nebinin hakkı yoktur. En yekune lehu esra kendisinin esirleri olması hakkı yoktur.
Hatta
yüzkine filar savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirinceye kadar. Peki etkisiz hale getirmeden esir aldı. Bu bir günah. Başka ne yaptı? Bir de ordusunu şeyden geri çekti. Düşmanın önünden geri çekti. Düşman etkisiz hale geri çekmeyecekti ki arkalarından takip etsin, gitsin Mekke'ye girsin. Peki o da ne diyor Enfal 15-16'da?
15-16. Ayetlerde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ey inanıp güvenenler, toplu halde kafirlerle karşılaştığınızda sakın arkanızı dönmeyin. Savaş taktiği olarak yer değiştirme ya da bir birliğin yanında yer alma dışında kim o gün onlara arkasını dönerse Allah'ın gazabına uğrar. Onun kalacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir.
Bak ne kadar ağır ifade görüyor musun? Bir daha oku dikkatle dinleyin lütfen.
Ey inanıp güvenenler, toplu halde kafirlerle karşılaştığınızda sakın arkanızı dönmeyin. Savaş taktiği olarak yer değiştirme ya da bir birliğin yanında yer alma dışında. Kim o gün onlara arkasını dönerse Allah'ın gazabına uğrar. Onun kalacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o.
Bak iki günah işlendi. İki günah işlendi. Ne oldu? Oradan geri çekildi ve cezası ağır, çok ağır olduğunu söyledi. Esir alındı. Onun da cezası ağır. Peki burada bunlar zafer kazanmayı hak ettiler mi? Hayır. Zafer kazanmayı hak etmediler. Ama Allah-u Teala yine zafer verdi. Nasıl verdi? Şimdi o ayeti oku. 68. ayeti.
Allah'ın daha önce kayda geçmiş bir kararı olmasaydı aldığınız şeyden dolayı size kesinlikle büyük bir azap çarpardı.
Bak aldığınız esirlerden dolayı. Bak esir aldınız, büyük bir azab-ı azim diyor. Kur'an-ı Kerim'de Arap azab-ı azim öyle basit şeyler için muazzam kullanılmaz. Bak orada kim var? Aldığınız diyor, tekilden çoğula geçti. Evet. Yani o ne oluyor? Oradaki müminler Muhammed Aleyhisselam'ı uyarmadılar. Ya Resulallah işte Allah-u Teala ayette diyor ki işte düşmanı etkisiz hale getirmeden esir alın, sen şimdi alıyorsun, lütfen yapma bunu demediler. Evet. İşte dersimizin asıl şeyi bu. Lütfen bunu yapma demeleri gerekirdi. Demediler. Ondan sonra çünkü ayet başlangıçta مَا كَانَ لَب۪يِّنَ يَكُونَ لَهُ وَسْرِ Hiçbir nebiye diyor. Tekil başladı. O komutan. Arkasından çoğula geçti. تُرِيدُونَ عَرَادَ الدُّنْيَا Hemen elinize geçecek bir şeyler istiyorsunuz. O zaman çoğul. Çünkü hiç kimse ses çıkarmadı ki şeye karşı. Evet. Muhammed Aleyhisselam'a karşı. İşte fein tenazaatun fi şeyin ferudu ilallahi ve rasul karşı çıkmadılar ki o konudaki ayete baktılar. Yani hepsi de ne yaptı? Bu suçu işledi. Bu bir. İkincisi peki geri çekildiği zaman geri çekilmeyin dedi Allah. Geri çekildiniz. O da ikinci suç. Ama Allah burada ne diyor?
Allah'ın daha önce kayda geçmiş bir kararı olmasaydı.
Neydi o kayda geçen kararı?
Rum suresinin işte
Mekke'de inen Rum suresinde size bugün zafer vermeye söz verdi.
Sözü, evet.
Ondan devamını oku.
Aldığınız şeyden dolayı size kesinlikle büyük bir azap çarpardı. Artık ganimet olarak aldıklarınızdan helal ve temiz olanları yiyin. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
Tamam. Orada ne yaptı? Allah-u Teala eğer hani Mekke'de inen Rum suresinin ilgili ayetleriyle Müslümanlara o gün zafer vereceğini vaat etseydi vaat etmeseydi o gün kesinlikle büyük bir yenilgiye uğrayacaklardı. Ama vaat ettiği için Allah o zaferi verdi. Yoksa Müslümanlar o zaferi hak etmediler.
Uhud'da o acı yaşandı.
Uhud'da tekrar yaşandı ama Uhud'un tek farkı Muhammed Aleyhisselam düşmanın karşısında tek başına durdu. Ama burada öyle değil. O da geri çekilmişti yani. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam burada iki günah işledi. Bu iki günah. Birisi esir alması, düşmanı etkisiz hale getirmeden. İkincisi de geri çekilmesi. Peki Fetih Suresi indiği zaman ne diyor Allah? Bakın Mekke'nin fethi 10 sene gecikti. Geleneksel kader inancı bunu kabul eder mi? Yani hiçbir şey zaten geleneğin kabul ettiği hiçbir şey bu ayetlere uymadığı için ayetleri yok saymış, kendilerini ortaya çıkarmışlardır. Evet.
Fetih Suresi'nin ilk ayetleri de şöyle. Sana her şeyin önünü açacak bir fethin, Mekke'yi fethin yolunu açtık. Allah bunu Bedir'de işlediğin önceki ve sonraki günahını bağışlamak, sana olan nimetini tamamlamak ve seni hedefe götürecek dosdoğru bir yola yöneltmek için yaptı.
Tamam. Niye? Çünkü onlar Mekke'den çıkardılar, onlar da çıkacaklar. Tamam. Muhammed Aleyhisselam'a fethin önünü açtı. Ne zaman açtı? Şeyden sonra, bu Hendek Savaşı'ndan sonra gittiler, Hudeybiye Antlaşması'nı yaptılar. O antlaşmadan sonra bu sure indi. Dolayısıyla 10 sene sonra ancak, yani Bedir'den 10 sene sonra ancak ya da 8 seneydi galiba, yanlış o rakam yanlış olabilir. 8 sene sonra Mekke'yi fethedebildiler. Ne oldu? Ne oldu? Bakın şimdi Muhammed Aleyhisselam nebi sıfatıyla orada yöneticiydi. Müslümanların bunlar Muhammed Aleyhisselam'ı ilgili ayetlerle uyarma görevleri vardı. Uyarmadıkları için bunun cezasını hepsi de gördü. Fakat eğer Allah Mekke'de inen Rum suresiyle Bedir Savaşı'nda onları galip getireceğini söylemeseydi çok büyük bir yenilgi yaşayacaklardı. Şimdi burada ne oldu? Şimdi ne ortaya çıktı? Muhammed Aleyhisselam'a nebi sıfatıyla itaatın şartı ne?
Ancak nizaya düşülebilir, nizaya düşülebilir.
Nizaya düşülebilir. Denetlenir yani. Denetlenir. İtaatın şartı Kur'an'a aykırı olmaması. Evet. O denetlenir. Onun için mesela senin okuduğun Zeyd eşini boşuyor. O ayete de çok acayip yanlış anlamlar vermişlerdir. Yani çünkü sistemlerini bozuyor adamların
kurduğu. Hocam isterseniz bu şeyi de Nasr suresindir
bir şey. Evet. Unuttuk evet. Evet. Nasr suresi.
Bunu tamamlansın diye.
Bakın bir de Nasr suresini indirdi. Şimdi bu Fetih o Nasr suresinin de doğru mana veren bir tek tefsir bulamadım ben şimdiye kadar. Evet.
Şimdi bu Fetih suresinde Allah Teala az evvel okuduğumuz ilk iki ayetinde ikinci ayette hatta Allah bunu Bedir'de işlediğin önceki ve sonraki günahını bağışlamak için yani fethin önüne açtı ifadesini kullanıyor. Çünkü daha fetih gerçekleşmemiş. Öncesini söylüyor. Nasr suresi de fetih gerçekleştikten sonrasını anlatıyor. Orada da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, Allah'ın yardımı gelip o fetih, Mekke'nin fethi gerçekleştiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde her şeyi mükemmel yapmasından dolayı Rabbini tesbih et, ona boyun et ve boyun eğ ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri kabul edendir.
Bak bu da bizim için o kadar güzel bir örnek oluyor ki Muhammed Aleyhisselam tamam iki büyük günah işledi, Mekke'nin fethi gecikti. Ama Mekke'yi fethetmeden tevbe istiğfar yok. Hani Türkçe'de bir şey vardır. Önce döktüğünü temizle, sonra özür dile. Sonra affedersiniz der. Önce bir döktüğünü temizle. Allah da önce Muhammed Aleyhisselam hadi bakalım önce bir Mekke'yi fethet. Hazreti diyor ki لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Mekke'yi fethi, önceki ve sonraki yani birinci ve ikinci günahların affetmesi için önünü açmış. Peki affetmesi için Mekke'nin fethinin gerçekleşmesi lazım. Şeyde de Nasr suresinde de ne diyor?
Fetih gerçekleştikten sonra orada diyor ki insanların büyük bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde her şeyi mükemmel yapmasından dolayı Rabbini tesbih et ondan bağışlanma diyor.
Bitti. Yani önce bir döktüğünü temiz ondan sonra estağfirullah de. Şimdi Muhammed Aleyhisselam bu haliyle bize muhteşem bir örnek olmuyor mu? Yani o kötü gibi gördüğümüz şey bu defa bizim için muhteşem bir örneğe dönüşüyor. Ondan sonra bizim için şöyle muhteşem bir örnekliği daha var. Yani yönetici, oranın devlet başkanı. Ama her Müslümanın devlet başkanının Kur'an'a aykırı davranışlarına müdahale etme görevi var. Hakkı değil, görevi var. Bunu yapacaksınız. Bunu yapmadıkları için cezasını hepsi çekti. Aslında Az önce Bedir'i de kaybedeceklerdi ama Allah daha önce söz verdiği için Bedir zaferini onlara nasip etti. Peki o zaman bütün bunları şey yaptığımız zaman netice ne ortaya çıkar? İstersen sen geleneksel yapının bu ayetlerle bu ayetleri yok sayarak oluşturdukları şeyi bir şey yap istersen.
Evet, aslında bu ayet, bu ve benzeri ayetleri yanlış anlamanın en temel sebebi belki de yanlış anlaşılsın diye ortaya konan projenin asıl merkezinde Nebi ve Resul kavramları arasındaki farkın yok edilmesi. O, onun tamam. Yerine peygamber kelimesinin çıkartılması ve Resul kelimesinin geçtiği bütün ayetlerde kitaptan ziyade Muhammed Aleyhisselam'ın şahsının kastedildiği şeklinde bir algı oluşturularak burada da işte kişiye endeksli bir din anlayışı ve ondan sonra da onun varisleri olan yöneticilere endeksli bir hayat maalesef şey yapılmış, görünen o.
Hayır, orada mesela mezheplerdeki genel şey ne?
Yani orada
genel yapı.
Orada ülül emri ile ifade kastedilen şeyin icma olduğunu söylüyorlar fıkıh eserleri. Tefsirlerde de siyasi bir kavram olarak oradaki ifadenin yöneticiler olduğu düşünüyor. Yani devletin başına kim geçerse onlara mutlak itaatin emredildiğini mutlak, bu ayetin gösterdiği.
Mesela hiçbir zaman itiraz hakkınız yok. Hı. Mutlaka şey yapacak.
O zaman devamını okumamış oluyorlar ya da değerlendirmemiş oluyorlar.
Evet, zaten ilgili ayetler, yani az önce şey yaptığı gibi, Fatih Hoca'nın dediği gibi, kavramlar bir kere bozulmuş. Anlamlar kaybedilmiş. Birçok ayet yok sayılmış. Mesela şu anda anlattığımız şekilde bir Bedir Savaşı'nı acaba izleyicilerimizden kaç kişi duymuştur? Bu anlatılan da tamamen ayet hükmü. Falan kitaptan filan kitaptan alınmamış ki Allah'ın kitabından alınan şey.
Ya Muhammed Aleyhisselam'a söyletilmiş mesela, işte bir rivayet var. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Emire, yetkili kişiye itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. İmam, devlet başkanı kalkandır. Arkasında savaşılır ve onunla korunma sağlanır. Allah'tan çekinmeyi emreder ve adil olursa sevap kazanır. Farklı emir verirse günahı kendinedir. Muhammed Aleyhisselam'ın nispeti.
İşte mesela şimdi Suriye örnekliğinde dedik. Beşşar Esed'e de aynı bu hadisi okuyarak onu da ilahlaştırmışlardı. Bundan birkaç sene evvel onun haberi bize geldi yani. Çünkü ayet uydurmak kolay değil ama hadis uydurmak çok kolay. Ya bak, peki bakın bu okuduğumuz ayetlerde şu da çok ortaya. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından da duysanız, Kur'an'a aykırıysa kabul etmeme göreviniz var. İşte yanında yetiştirdiği zeyt. Yani esirken almış, hürriyetine kavuşturmuş, evlatlık yapmış, beslemiş, büyütmüş, evlendirmiş. O da eşini boşamış. Muhammed Aleyhisselam'ı bir korku sarmış. Lan bu benim evlatlığım. Benim öz evladım olsa bunu boşadığı kadını evlenemem. Çünkü benim kızım olmuş olur. Ama evlatlığın, işte şeyin Nisa suresi 23. ayete göre evlatlıkla ilgili böyle bir yasak yok. Eyvah! Allah beni şimdi bunu evlendirir de millet örnek yaparsa ben ne yapayım? Ben ne yapayım? İstersen sen bu arada bu Ahzab 47-48. Ayetlerde bir aç. Ben bunu kısaca anlattıktan sonra onları da okuyalım. Ben ne yapayım diye korkuyor. 47, 48,
80. Yok, 37.
37 olmuş.
Yok, ben ayet numarası olarak dedim.
Evet.
Ha, Ahzab değil, Zümer'di. Zümer miydi? Ahzab.
Ahzab 37 hocam. 47,
ha, 37, 47. Tamam, tamam, tamam, doğru. Neyse. Şimdi şey yapıyor. Ona aman eşini boşama diyor. Çünkü korkuyor ki insanlara ben nasıl çalışıyorum? Benim evlatlığımın karısıyla evlendim. Onlar öz evlat gibi kabul ediyor Araplar. Milletin karşısına nasıl çıkacağım? Allah da ne diyor? İstersen oku o ayetin mealini.
37. ayet şöyle. Ey Muhammed, hani bir gün Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kimseye eşini nikahında tut, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyordun.
Allah'a karşı yanlış yapan, sanki Allah'ın emrine aykırı davranıyormuş gibi baskı yapıyor Muhammed Aleyhisselam ona.
Aslında insanlardan çekinerek Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi içinde gizliyordun. Oysa doğru olan Allah'tan çekinmendir. Zeyd boşanıp eşiyle ilişiğini kesince seni onunla biz evlendirdik ki müminlerin evlatlıkları eşleriyle boşanıp ilişkilerini kesince onlarla evlenmeleri konusunda kendilerine bir sıkıntı olmasın.
Bak içinde sakladığın ne gelmiş. Olduğunu söyledi mi Allah?
Evet.
Neymiş? Beni evlendirir diye.
Beni evlendirir.
Ama bak burada şu an ortaya çıkıyor ki ne Muhammed Aleyhisselam evlenmek istiyor ne Zeynep. O için Allah emrediyor. Biz evlendirdik seni diyor. Hadi bakalım karşı çıkıyorsan çık.
Devamı da şöyle. Allah'ın nebisine farz kıldıklarında ona sıkıntı verecek bir şey olmaz.
Neymiş farz kıldığı? Devamını oku.
Allah'ın öncekilere uyguladığı sünneti böyledir. Allah'ın işi ölçülü biçilidir.
Allah'ın bak farz kıldığı Allah'ın sünnetiymiş değil mi?
Evet.
Sünnet kavramı da biliyorsunuz tamamen yerle bir edilmiştir. Sünnet Allah'ın farz kıldığı davranıştır. Ama o da
hatta hocam bu velâ yâsîneke fî maruf da aslında
o da çok önemli evet.
Bu yani
ulul emirle
alakalı.
Yani şeyin evet mesela Muhammed Aleyhisselam'ın Mümtehine suresinin son ayetinde yani Mekke'den göç ederek gelmiş işte şimdi Suriye'den gelen kadınlar ama o kadar değer veriliyor ki devlet başkanı onlarla sözleşme yapıyor. Vatandaşlık sözleşmesi diyebiliriz ona. Şartlardan bir tanesine
marufta isyan etmeme.
Bak isyan kelimesini kullanıyor. Peki şimdi Zeyd o yanında büyüdüğü Muhammed Aleyhisselam'ın emrini yerine getirmediği zaman bizim genel anlama göre isyan sayılmaz.
İsyan etmiş olur.
İsyan etmiş olur. Ama Allah kimi suçluyor? Muhammed Aleyhisselam'ı suçluyor. Zeyd'i değil. Çünkü Allah'ın kendisine verdiği eşini boşama hakkını Muhammed Aleyhisselam elinden alamaz. Tavsiye edebilir ama elinden alamaz. Niye? Peki baskı yapıyor. Allah'tan kork. Eşine dön diyor. Peki biz hiç böyle bir anlayış var mı? Mesela işte burada bir sürü saçma sapan şeylerle, iftiralarla Muhammed Aleyhisselam'a böyle iftiralarda bulunurlar ki onu hayal etmek bile insanı rahatsız eder.
Çok çok rahatsız edici o ayetler.
Evet. Neyse şimdi mesele ortaya çıktı zannedersem değil mi? Yani demek ki bakın yetkililer yani bir kere şunu bilsin bu bütün yetkililer yani Müslüman yetkililer şu Batılıların dokunulmazlık kavramı İslam'a %100 aykırıdır. Bugün işte devlet görevlilerinde dokunulmazlık vardır, yöneticilere dokunulmazlık vardır, bir işçide dokunulmazlık vardır. Böyle bir şey asla olmaz. Böyle bir şey olsa Muhammed Aleyhisselam'a itiraz hakkı olabilir mi? Böyle bir şey asla olmaz. Dokunulmazlık diye bir şey yok. Bunu bir an önce kaldırmak lazım. Ve bir an önce Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yönetim sistemine yönelmek lazım. Ki tüm dünyaya örnek olalım. Evet. Burada bir şey söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Yok.
Senin var mı? Peki. Tamam. Sonuç olarak şu cümlelerle şeyi bitirelim. Yani bakın yönetici Muhammed Aleyhisselam da olsa yaptığı yanlışlara itiraz etmeye, Kur'an'a aykırı olması şartıyla itiraz etme görevimiz var. Bizim için tek kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir metodolojisi vardır. Yani bir hikmet. Yani bu problemlere bak mesela bütün ayetleri okuduk ilgili. Ondan sonra bu sonuç net bir şekilde ortaya çıktı. Ayetler ayetlerle açıklanır. Muhammed Aleyhisselam dahil hiç kimsenin ayetleri açıklama yetkisi yoktur. Bu sistemi de bu vesileyle buradaki Suriye'deki kardeşlerimiz ortaya koyar, insanlara örnek olurlarsa çok büyük bir başarı elde etmiş olabilirler. Allah-u Teala cümlemizi kendi kitabına kesin olarak uyan, Allah'ın emrettiği gibi yaşayan, ondan başka hiç kimseden korkmayan, ondan başka hiç kimseden herhangi bir şey beklemeyen, ve huzuruna da kendisine tam teslim olarak ölmüş kişiler olarak gidenlerden hepimizi eylesin. Allah hepinizden razı olsun.